Ayrım 8, 3. İkiz, Ken Follett, sayfa 85. Steve en ufak kusuru bağışlamayan laboratuvar ışığında saçlarının birkaç telinin aklaştığını fark etti. Gümüş halka yerine bu kez burun kanadında düz bir altın düğme vardı. Bugün ayrıca makyajlıydı da, kirpiklerine sürdüğü rimel gözlerine daha da uykulu bir hava vermişti. Bilimsel bir araştırmaya vakit ayırdıkları için herkese teşekkür etti, pizzalarını beğenip beğenmediklerini sordu, daha birkaç beylik söz söyledikten sonra öğleden sonraki testlere başlayabilmeleri için kızlarla kovboyları yolladı. Steve'in biraz yakınında oturuyordu. Steve'e kalırsa kız nedense biraz tedirgin olmuşa benziyordu. Sanki ona kötü bir haberi varmış gibiydi. ''Bütün bunlarda neyin nesi diye merak ediyorsundur.'' dedi. ''Sanırım okulda her zaman başarılı olduğum için beni seçtiler.'' ''Hayır, zeka testlerinde çok yüksek puanlar aldığın doğru. Gerçekte okulda gösterdiğin başarı yeteneklerinle kıyaslandığında düşük bile sayılır. Zeka düzeyin yani IQ'un çok yüksek. Hiç çalışmadan da sınıf birincisi olmak senin için işten bile değil, haksız mıyım?'' ''Evet öyle ama herhalde burada bulunmamın nedeni bu değil.'' ''Hayır, bizim amacımız insan karakterinin oluşmasında genetik faktörlerin ne oranda etkili olduğunu araştırmak.'' Kendi konusuna girince Jeanne daha bir rahatladı. ''Zeki ya da saldırgan, romantik ya da sporcu isek acaba bunda DNA'mızın ne oranda etkisi var? Yoksa bu yetişme koşullarımızdan mı kaynaklanıyor? Her ikisinin de etkisi varsa bunlar aralarında nasıl etkileşiyorlar?'' ''Steve, bu tartışma çok eskiden beri var zaten.'' dedi. ''Kolejde felsefe derslerinde bu tür tartışmalara katılmaya bayılırdım. Ben böyle doğduğum için mi böyleyim, yoksa yetiştiğim toplumun ve o koşulların bir ürünü müyüm?'' Tartışmanın özeti sayılacak ifadeyi hatırlayıverdi. ''Doğa mı, yoksa eğitim mi?'' Genç kadın söylediklerini başıyla onayladı. Uzun saçları sular gibi ağır ağır dalgalanıyordu. ''Acaba onlara dokunsam nasıl olur?'' dedi kendine. ''Biz bu konuyu tam anlamıyla bilimsel yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz.'' dedi Jeanne. ''Sen de görüyorsun, tek yumurta ikizlerinin genleri aynı, kesinlikle aynı. Çift yumurta ikizlerinde ise aynı değil ama onlar kesinlikle aynı çevre koşulları içinde büyütülmüşler. Biz her iki çeşidi de inceler ve onları birbirlerinden ayrı koşullarda büyütülen ikizlerle kıyaslarız. Onların benzer yanlarını da saptarız.'' Steve bunun onu nasıl etkilemiş olabileceğini merak ediyordu. Jeanne'nin kaç yaşında olduğunu da bilmek istiyordu. Dün onu tenis kortunda saçları kepinin içinde koşuştururkenki haliyle gördüğünde kendisiyle aynı yaşta olduğunu hesaplamıştı. Ama şu anda onun neredeyse 30'unda olduğunu bile söyleyebilirdi. Ama bu ona karşı taşıdığı duyguları hiç değiştirmedi. Ne var ki bugüne kadar kendinden bu kadar büyük birine tutulduğunu hatırlamıyordu. Jeanne, çevre koşulları daha önemlidir diye sürdürdü. Tek yumurta ikizleri de olsa, çift yumurta ikizleri de olsa, bir arada büyütülen ikizler arasında büyük benzerlikler gözlenirken, farklı koşullarda büyütülen ikizlerde büyük farklılıklar vardır. Gerçekte biz bunun tam tersini keşfettik. Tek yumurta ikizleri onları kim büyütürse büyütsün birbirlerine benzerler. Gerçekten de farklı koşullarda büyüyen tek yumurta ikizleri bir arada büyütülen çift yumurta ikizlerine oranla birbirlerine daha çok benzerler. Benny ve Arnold gibi mi? Kesinlikle. Başka başka evlerde büyüdükleri halde birbirlerine ne kadar benzediklerini kendin de gördün. Bu tipik bir örnek. Bu bölümde farklı koşullarda büyütülmüş tam 100 çift tek yumurta ikizi incelendi. Bu 200 kişiden ikisi şiirleri yayınlanmış şairdi ve de ikizdiler. Diğer ikisi ev hayvanlarıyla uğraşmayı meslek edinmişti. Biri köpek terbiyecisiydi, diğeri kuş yetiştiricisiydi. Her ikisi de ikizdiler. İki de müzikçimiz vardı. Biri piyano öğretmeni, ötekisi gitarist. Onlar da ikiz. Bunlar sadece birkaç canlı örnek. Bu sabah gördüğün gibi bilimsel olarak onların kişiliklerini saptıyoruz. IQ'larıyla çeşitli fiziksel boyutlarını da. Ve bunlar çoğu kez aynı gerçeği ortaya çıkarmamıza yardımcı oluyorlar. Tek yumurta ikizlerinde yetişme koşulları nasıl olursa olsun yüksek oranda benzerlikler oluyor. Halbuki Sue ve Elizabeth çok farklı görünüyorlar. Kesinlikle. Ne var ki onların anne ve babaları aynı. Aynı evde büyümüşler, aynı okula gidiyorlar. Yaşamları boyunca aynı tür besinler almışlar vesaire vesaire. Sanırım Sue yemek boyunca ağzını bile açmamış ama Elizabeth tüm yaşam öyküsünü anlatmıştır sana. Ayrıca bana monozigot sözcüğünün anlamını da açıkladı. Doktor Ferrami bembeyaz dişleriyle pırıl pırıl parlayan pembe dilini göstererek sesli sesli güldü. Steve onu neşelendirmişti, buna çok sevindi. Beni bu işe neden bulaştırdığınızı hala açıklamadınız dedi. Jeannie gene öyle ne diyeceğini şaşırmış gibi, bunu açıklamak biraz zor dedi, böyle bir şey ilk kez oluyor da. Steve hemen anladı, her şey ortadaydı ama o kadar şaşırtıcıydı ki o ana kadar tahmin edememişti. Kuşku içinde benim hiç tanımadığım bir ikizim olduğunu düşünüyorsunuz öyle değil mi dedi. Jeannie'nin üzgün olduğu sesinden belliydi. Sana bunu yavaş yavaş anlatmanın yolunu bir türlü kestiremedim. Evet öyle düşünüyorum dedi. Vay be dedi Steve, yumruk yemiş gibi oldu, bunu kabul etmek çok zordu. Gerçekten çok üzgünüm. Bence özür dilemeniz için bir neden yok. Elbette var. Normal olarak insanlar bize gelmeden önce bir ikizleri bulunduğunu bilirler. Bununla birlikte bu konuda inceleme yapabilmemiz için denek seçiminde bir yöntem başlatmış oluyorum. Siz de bunların ilkisiniz. Gerçekte bir ikizinizin bulunduğunu bilmemen yöntemin masum bir yanı. Ama böyle davranarak insanlara şaşırtıcı bir haber vermek zorunda kalacağımızı hiç tahmin etmedim. Her zaman bir erkek kardeşim olsun istemişimdir dedi Steve. Doğduğunda annesi de babası da çoktan 30'larını doldurmuşlardı. Ailenin tek çocuğuydu. İkiz kardeşim erkek mi? Evet, tek yumurta ikizisiniz. Demek benim bir tek yumurta ikiz erkek kardeşim var diye mırıldandı Steve. Ama nasıl oluyor da benim haberim yok bundan. Jeannie bunu duyunca yerin dibine geçti. Bir dakika, şimdi anladım dedi Steve. Beni evlat edindiler öyleyse. Jeannie onun bu söylediklerini başıyla onaylıyordu. İşin bir şaşırtıcı yanı daha vardı. Annesiyle babası belki de onun gerçek annesi babası değildi. Belki de ikiz kardeşime evlat edinmişlerdir. Evet bu doğru. Ya da her ikimiz de tıpkı Benny ile Arnold gibi. Jeannie evet ikiniz de diyerek yineledi vakarlı bir sesle. Koyu renk gözlerini dikmiş büyük bir dikkatle ona bakıyordu. Kafası o kadar karıştığı halde Steve gene de onu sevimli bulmaktan kendini alamıyordu. Jeannie ona hep öyle baksın istiyordu. Jeannie, deneyimlerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki, bir denek ikizi bulunduğunu bilse de bilmese de doğal olarak evlat edinildiğini bilir elbet. Öyle de olsa senin tamamen farklı olduğunu tahmin etmem gerekirdi. Steve üzgün bir sesle, annemle babamın beni evlat edindiklerini benden saklamış olmalarına bir türlü inanamıyorum dedi. Onlar hiç öyle insanlar değildir. Bana biraz da annenden babandan söz etsene. Steve şoktan kurtulması için onu konuşturmaya çalıştığını anladı. Bu da çok normaldi. Kafasını toparlamaya çalışarak, annem olağanüstü nitelikleri olan bir kişidir. Onu duymuşsunuzdur. Adı Lorraine Logan dedi. Yalnız Kalpler Köşesi'nin yazarı mı? Tamam, o işte. 400 yayına yazı verir. Kadın sağlığı üzerine 6 da bestseller'ı var. Zengin ve de ünlü. Bunu da hak etmiştir sanırım. Neden böyle söylüyorsun? Gerçekten de ona mektup yazan herkesin sorunlarıyla ilgilenir. Binlerce mektubu bir bir yanıtlar. Bilirsiniz, kadınlar elindeki sihirli değnekle tüm sorunlarını çözsün isterler. İstenmeyen gebelikten onları kurtarsın, çocuklarının uyuşturucu bağımlılığına son versin, acımasız erkeklerin huyunu değiştirtip onları yardımsever koca konumuna getirsin isterler. Onlara gereken tüm bilgileri verir ve her şeye kendilerinin karar vermesini önerir. Kendi duygularıyla hareket etmelerini ve işlerine başkalarının burunlarını sokmalarına izin vermemelerini söyler. Ne kadar doğru düşünüyor ama. Peki ya baban? Babam oldukça sıradan biri, Pentagon'da çalışan yüksek rütbeli bir subay. Görevi halkla ilişkiler, generallerin konuşma metinlerini hazırlamak ya da ona benzer işler. Söz dinletici biri yani. Steve gülerek oldukça gelişmiş bir görev anlayışı vardır dedi. Şiddetten yana biri değildir. Ben doğmadan önce Asya'da çok operasyona katılmış ama bu konuları evde hiç konuşmaz. Disiplin cezasını gerektirecek hareketleriniz oldu mu hiç? Steve sesli sesli güldü. Okuldayken sınıfın en yaramaz çocuğu bendim. Hiç başım beladan kurtulmadı. Niçin? Kurallara karşı çıktığım için. Kırmızı çorap giymekten sınıfta ciklet çiğnemeye kadar, bir de 13 yaşımdayken okul kitaplığının biyoloji bölümünde rafların arkasında Wendy Prescary'i öpmekten.
Neden?
Çok güzeldi de ondan. Jean'i onu sormadım dedi gülerek. Neden kurallara karşı çıkardın? Steve başını sağa sola oynatarak, söz dinleyen çocuk olamıyordum işte. Her aklıma geleni yapmak istiyordum dedi. Kurallar pek aptalca geliyordu bana ve sıkıyordu. Beni okuldan atacaklardı ama notlarım çok yüksekti. Üstelik her spor takımının kaptanı bendim. Futbol, basketbol, beyzbol. Bir türlü anlamıyorum. Çok mu antika biriyim?
Bir anlamda herkes antika sayılır.
Bence de öyle. Neden burnunuza halka takıyorsunuz? Jean'i burada soruları ben sorarım der gibi koyu siyah kaşlarını havaya kaldırdı. O da onu aynı biçimde yanıtladı.
14 yaşımdayken punkların arasına karıştım. Saçları yeşile boyamalar, yırtık pırtık çorap giymeler, her şeyi yaptım. Delikli burun o zamandan kalmıştı.
Bıraksan gene eski haline dönerdi.
Biliyorum, onu olduğu gibi koruyorum çünkü bana öyle geliyor ki az buçuk da olsa saygınlık uyandırıyor.
Steve güldü, tanrım dedi içinden. Yaşça benden büyük de olsa bu kadını sevdim. Sonra az önce anlattıklarına kafası takıldı. Benim bir ikizim olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?
Çiftlerle ilgili tıbbi kayıt ve diğer verileri araştıran bir bilgisayar programı geliştirdim. Tek yumurta ikizlerinin beyin dalgalarında, elektrokardiyogramlarında, parmak izi kalıplarında, dişlerinde benzerlikler saptadım. Bir sağlık sigorta şirketinin elindeki diş röntgenlerini bir bir inceledim. Sonuçta diş ölçüleriyle kavis biçimleri seninkilerle aynı olan birini keşfettim.
Bundan bir sonuç çıkmaz ki.
Belki çıkmaz ama onun diş çürükleriyle senin diş çürüklerin bile aynı noktalarda.
Kim bu peki?
Adı Dennis Pinker.
Şu anda nerede?
Richmond'da, Virginia'da. Onunla karşılaştın mı? Yarın onu görmeye Richmond'a gidiyorum. Aynı testlerin birçoğunu ona da uygulayacağız. DNA'sını seninkiyle kıyaslayabilmemiz için bir de kan örneği alacağız.
Steve kaşlarını çattı. Genetik alanında özel olarak ilgilendiğin belli bir konu var mı?
Evet var. Benim uzmanlık alanım insanlarda suça eğilimin kalıtsal olup olmadığıyla ilgili.
Steve söylediklerini başıyla onayladıktan sonra anlıyorum. Peki ne yapmış dedi.
Anlamadım.
Dennis Pinker ne yapmış?
Ne demek istediğini anlayamadım.
Onu buraya çağıracakken ziyaretine gidiyorsun. Belli ki hapiste o.
Jean'in yüzü bir numara çevirmeye çalışırken suçüstü yakalanmış gibi hafifçe kızardı.
Al al olmuş yanaklarıyla daha bir seksilik kazanmıştı şimdi.
Evet, haklısın dedi.
Neden kodese tıkmışlar onu?
Jean'i durakladı, cinayetten dedi.
Tanrım, söylenenleri daha iyi anlayabilmek için başını öbür yana çevirdi. Sadece tek yumurta ikiz kardeşim yokmuş benim, üstelik katilmiş de aman tanrım.
Özür dilerim dedi Jean'i, çok yanlış hareket ettim. Bu tür yöntemle incelediğim ilk denek sensin.
Eh be, ben buraya kendim hakkımda bir şeyler öğrenmeye geldim. İstediğimden de çok şey öğrenmiş oldum.
Steven Tip Fredericks adında bir oğlanı az kalsın öldüreceğini Jean'i bilmiyordu, asla da bilmeyecekti. Sen benim için çok önemlisin.
Nasıl yani?
Sorun suç eğiliminin kalıtsal olup olmadığı sorunudur. Ben belli bir kişiliğin kalıtsal olduğunu ileri süren bir bildiri yayınladım. Fevrilik, gözü karalık, saldırganlık ve aşırı hareketlilik gibi özellikleri bir arada taşıyan bir kişilik bu. Bildiride ayrıca bu tür insanlar suç işliyorlarsa bunda anne ve babalarının onlara karşı davranışlarının payı olup olmadığı da irdeleniyor. Bu görüşümü kanıtlayabilmem için biri katil, öbürü yasalara saygılı yurttaş olan bir çift tek yumurta ikizi bulmam gerekiyordu. Sen ve Dönis tam aradığım çiftsiniz. O hapiste, sen ise kusurumu bağışla, İdeal bir Amerikan vatandaşısın. Sana gerçeği söylemem gerekiyor. Bu konu beni o kadar heyecanlandırıyor ki bu yüzden yerimde oturamıyorum.
Bu kadının heyecandan yerinde oturamadığı fikri Steve'i de tedirgin etti. İçinde uyanan arzuların yüzünde okunacağı korkusuyla başını başka bir yöne çevirdi. Ona söyledikleri kafasını allak bullak etmişti. Demek ki onun DNA'sı bir katilinkiyle aynıydı. Sonuçta ne olurdu peki? Steve'in arkasındaki kapı açılınca Jean'i başını doğrultarak ''Merhaba Barry'' dedi. ''Steve, seni Profesör Barrington Jones'la tanıştırabilir miyim?'' Kendisi Jones Falls Üniversitesi'nin İkizleri İnceleme Bölümünün başkanıdır. Kısa boylu, yaşı 60'ına yakın profesör çok yakışıklıydı. Bakımlı gümüş rengi saçları pırıl pırıl parlıyordu. Üzerinde gri tweed kumaştan pahalı bir takım elbise vardı. Beyaz puanlı kırmızı bir kravat takmıştı. Şapka kutusundan yeni çıkmış kadar derli toplu görünüyordu. Steve onu birkaç kez de televizyonda görmüştü. Amerika'nın nasıl uçuruma doğru gittiğinden söz ediyordu. Steve onun görüşlerine hiç katılmazdı ama ona her zaman nazik bir insan gibi davranması yolunda eğitim verildiği için ayağa kalktı ve tokalaşmak için elini uzattı. Barrington Jones hortlak görmüş gibi irkildi. ''Aman tanrım'' dedi, beti benzi sararmıştı. ''Doktor Ferrami, Barry, bir şey mi oldu?'' diye sordu. ''Steve, yanlış bir şey mi yaptım?'' Profesör bir süre hiçbir şey söylemedi, sonra kendini toparlamaya çalıştı. ''Özür dilerim, yok bir şey.'' diyebildi. Ama allak bullak olmuş hali hala devam ediyordu. ''Birden aklıma bir şey geldi de, lütfen beni bağışlayın. Unuttuğum bir şey var da, çok korkunç bir yanlışlık, beni bağışlayın.'' Kapıya doğru yürüdü. ''Çok özür dilerim, beni bağışlayın.'' diye mırıldanmaya devam etti ve dışarı çıktı. Steve Doktor Ferrami'nin yüzüne baktı. Jean omuzlarını silkti ve elinden bir şey gelmeyeceğini anlatmak ister gibi ellerini yana ayırarak ''Ne yapabilirim ki?'' dedi.
8. ayrımın sonu. Sayfa 94.